Ayrım 26, sayfa 262. 11.22, patlamaya 38 dakika kala. Subay salonundan komutana. Nikita Gorov kontrol merkezindeki mikrofona uzandı. Rapor ver. Kelimeler hoparlörden o kadar hızlı ve ard arda geldi ki neredeyse anlaşılamayacaktı. Buradaki bölmede terleme var. Hangi bölmede? Diye bir iş adamı serin kanlılığı ile sordu Gorov. Korkudan karnına sancılar saplandığı halde. Sancak taraftaki bölmede efendim. Ne kadar ciddi? Çok ciddi değil efendim. Şu anda değil. İnce bir çiğ tabakası gibi. 1 metre 80 santim uzunluğunda, 10-15 santim genişliğinde, tam tavanın alt hizasında. Herhangi bir göçme işareti var mı? Hayır efendim. Bana sürekli bilgi verin, dedi endişesini belli etmeden ve mikrofonu bıraktı. Mesafe ölçen iskandil aletinin önünde oturan teknisyen, delikte yine kısmi engel kaydediyorum, dedi. Dalgıçlar mı? Teknisyen grafiği bir dakika kadar inceledi. Evet, şeklin açıklaması bu olabilir. Dalgıçlar, radardaki bütün ışıklı noktalardan aşağı doğru bir hareket var. İyi haber herkesi etkiledi. Adamlar bir dakika önce olduklarından daha az gergin değillerdi. Buna karşın son birkaç saattir ilk defa gerginlikleri ihtiyatlı bir iyimserlik taşıyordu. Torpido odasından gemi komutanına. Gorov ıslak ellerini fark ettirmeden pantolonuna kuruladı ve mikrofonu bir kez daha aşağı doğru çekti. Devam edin. Sesi altında bir parça sıkıntı yattığı belli olmakla birlikte kontrollüydü. Bölmedeki 4 numaralı kovan ile 5 numaralı arasındaki terleme daha kötü durumda kaptan. Görünüşünü hiç beğenmedim. Ne kadar daha kötü? Sular damla damla zemine doğru akmaya başladı. Ne kadar su? Diye sordu Gorov. Torpido subayı durumu değerlendirirken tepedeki hoparlör tısladı. Sonra 50-60 gram kadar. O kadar mı? Evet efendim. Göçme var mı? Görünürde yok. Perçinler? Perçinlerde bir bozulma yok. Metalde zayıflama sesi var mı? Devamlı olarak kulaklıkla taradık efendim. Endişe verecek bir ses, zayıflama belirtisi yoktu. Sadece olağan sesler. O zaman neden sesin o kadar endişeli geliyor diye sordu Gorov doğrudan doğruya meselenin özüne inerek. Torpido subayı hemen cevap vermedi. Fakat sonunda konuştu. Yani efendim, elinizi çeliğin üstüne koyduğunuzda garip bir titreşim var. Motor titreşimleri. Hoparlörden torpido subayının sesi geldi. Hayır efendim, başka bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum fakat bundan önce hiç hissetmediğim bir şey. Sanırım... Ne? Efendim, ne olduğunu düşünüyorsun diye sordu Gorov. Baklayı ağzından çıkar. Elini çeliğe koyduğun zaman ne hissettiğini sanıyorsun? Basınç. Gorov, kontrol odasındaki mürettebatın ihtiyatlı iyimserliklerini derhal kaybettiklerini fark etti. Torpido subayına, basınç mı? Çeliğin arkasındaki basıncı hissedemezsin. Hayal gücünü kontrol altına almanı tavsiye ederim. Telaşlanmak için bir sebep yok. Sadece yakından gözlemeye devam et, dedi. Torpido subayı besbelli ki daha fazla tepki beklemişti. Bozuk bir sesle, evet efendim, diye cevap verdi. Zhukov'un uzun suratı, korku, şüphe ve kızgınlık ifade eden, cesaret kırıcı derecede belirgin ve anlaşılır bir his mozaiği ile iyice asılmıştı. Gemi komutanı olmayı isteyen bir birinci subay, yüz ifadelerini daha iyi kontrol etmek zorundaydı. O kadar yavaş bir sesle konuştu ki, Gorov duyabilmek için ona doğru eğilmek zorunda kaldı. Dış gövdede en ufak bir İğne deliği, saç teli kadar ince bir çatlak olsa gemi paramparça olur. Doğruydu ve bütün bunlar bir saniye içinde gerçekleşebilirdi. Onlar başladığını bile anlayamadan bütün iş biterdi. En azından bereket versin ki ölüm ani olurdu. Her şey yolunda gidecek, dedi Gorov ısrarla. Birinci subayının gözlerinde bir sadakat bunalımı sezinledi ve yanılıp yanılmadığını merak etti. Pogodin'i 100 metreye yakın bir mesafe daha yukarı çıkarıp ezici basıncı azaltmalı ve Edge Bey bilim adamlarını terk etmeli miydi diye düşündü. Nicky'yi hatırladı. Kendi kendini yargılama konusunda acımasız olması, Edge ve araştırma grubunu kurtarmanın onun için bir tutku, şahsi bir hesaplaşma haline geldiğini ve bunun da mürettebatının zararına işlediğini görmesine yetiyordu. Eğer bu gerçekse, kontrolünü kaybetmiş demekti ve gemiyi yönetmesi artık doğru değildi. Herkes benim yüzümden ölecek mi diye düşündü. 11.27. Patlamaya 33 dakika kala. Haberleşme kablosu boyunca iniş Harry'nin beklediğinden daha zor ve yorucuydu. Geçmiş yıllarda birkaç kez dalış yapmış olmasına ve bu inişin nasıl olacağını bildiğini sanmasına rağmen Harry, kendi sualtı tecrübesinin Brian ve Roger'ın yanında pek de yeterli olmadığını gördü. Normal olarak bir dalgıcın zamanın büyük bir bölümünü okyanus dibine aşağı yukarı paralel bir konumda yüzerek geçirdiği göz önünde tutulamamıştı. 210 metrelik kablo boyunca baş aşağı inişleri deniz yatağına yaklaşık dik açıdaydı ve Harry bunu çok yorucu buldu. Aslında açıklanamayacak bir durumdu bu. Çünkü bundan önce yaptığı tüm dalışlardan bir hayli daha zor olmasını gerektirecek fiziksel bir neden yoktu. Hangi açıda olursa olsun su altındayken doğal olarak vücut ağırlığı olmazdı ve paletler en az deniz yatağına paralel yüzerken olduğu kadar yararlıydı. Bu farklı yorgunluk hissinin büyük bir oranda psikolojik nedenlerden kaynaklandığını düşünmekle beraber bunu bir türlü üzerinden atamıyordu. Dalış elbisesinin kurşun ağırlıklarına rağmen sürekli olarak suyun doğal kaldırma gücüne karşı savaşıyor gibiydi. Kolları ağrıyordu. Başına hücum eden kan şakaklarında ve gözlerinin arkasında zonkluyordu. Kısa bir süre sonra fark etti ki belli aralıklarla durup yönünü değiştirmesi, başını yukarıya doğru yönlendirerek yeniden dengesini kazanması gerekiyordu. Aksi takdirde yorgunluk hissi ve giderek yitirdiği yön duygusu kuşkusuz tamamen psikolojik olduğu halde her an kendinden geçebilirdi. Başı çeken Roger Breskin güçlük çekmeden ilerliyor gibiydi. Sol eliyle kordon boyunca kayıyor, diğer elinde lambayı tutuyor ve itici gücünü sürekli olarak çırptığı bacaklarından alıyordu. Kullandığı teknik herininkinden fazla farklı değildi ama devamlı olarak itinayla yapmakta olduğu ağırlık çalışmaları sayesinde gelişen kasları onun için bir avantajdı. Harry omuzlarının çatırdadığını, ensesinin ağrımaya başladığını, sürekli yenilenen şiddetli ağrıların kolları boyunca dalga dalga indiğini hissettikçe keşke son 20 yıl içinde jimnastiğe Roger kadar zaman ayırmış olsaydım diye düşündü. Brian ve Rita'nın nasıl olduklarını görmek için omuzunun üzerinden arkaya baktı. Hatları yüzünü tamamen örten dalış maskesinin ardında hemen hemen hiç seçilemeyen delikanlı yaklaşık 3,5 metre arkasından onu izliyordu. Brian'ın hava borusundan sel gibi hava kabarcıkları fışkırıyor, Roger'ın lambasından yansıyan ışıkla bir an için sarıya boyanıyor, sonra çabucak yukarıdaki karanlığın içinde kayboluyordu. Son birkaç saat içinde başına gelenlere rağmen ona yetişmekte hiçbir zorluk çekmiyormuş gibi görünüyordu. Brian'ın gerisindeki Rita, George Lee'nin peşinde taşıdığı lambayla zaman zaman arka plandan aydınlanması dışında neredeyse hiç görünmüyordu. Sarımtırak kuzmeler bulanık suya yeniliyordu. Tüyleri ürperten bir aydınlık veren bu solgun pus tabakasının önünde Rita yalnızca hafif hafif dalgalanan bir gölge gibiydi. Ve zaman zaman öylesine belirsiz ve garipti ki bir insan değil de adeta kutup denizlerinin bilinmeyen bir yaratığı gibiydi. Harry onun yüzünü hiç göremiyordu ama psikolojik olarak çektiği sıkıntının çok büyük olduğunu biliyordu. Kriyofobi, buz korkusu. Kabuklu tek hücreliler, buz zerreleri ve inorganik parçacıklarla dolu olan tüneldeki dondurucu su adeta mürekkep balığının salgısıyla hare hare boyanmış gibi kapkaraydı. Rita her taraftan onu saran yalnızca 6 metre uzunluğundaki buzu göremiyor fakat varlığını şiddetle hissediyordu. Zaman zaman korkusu onu öylesine sarıyordu ki göğsü daralıyor, boğazı sıkışıyor ve nefes alamaz hale geliyordu. Bununla beraber onu ürperten körü körüne panik duygusunun eşiğine her geldiğinde nefesini patlarcasına boşaltıp metalik bir tadı olan dalış tankındaki gaz karışımını ciğerlerine çekiyor ve o anda histeriye kapılmaktan kurtuluyordu. Frigofobi, soğuk korkusu. Husmalı dalgıç elbisesinin içinde hiçbir şekilde soğuktan etkilenmiyordu. Tersine kendini kutup kıtasına gelip Edge ve istasyonunu kurduklarından bu yana geçen son birkaç ay içinde olduğundan çok daha sıcak hissediyordu. Buna rağmen sudan incecik bir kauçuk tabakası ve elektrikle ısıtılan yalıtımlı astarla ayrıldığının bilincinde olarak önüne geçilmez bir şekilde ölümcül soğukluğun farkındaydı. Rus teknolojisi çok etkileyiciydi. Fakat eğer kalçasının üzerindeki akü çok aşağılardaki deniz altına ulaşamadan biterse vücut ısısı suda çabucak yok olup giderdi. Denizin dayanılmaz soğukluğu Rita'nın kaslarına, iliklerine sinsice işler, azap içinde bedenini sarar ve beynini uyuşturarak aşağıya, hep aşağıya, hissetmediği soğuk tarafından kucaklanmış olarak göremediği buzla sarılmış şekilde, solunda, sağında, üstünde ve altında, önünde ve arkasında görünmeyen yuvarlak beyaz duvarlar, onu saran ve kapanı sıkıştıran, buzdan bir tünel, buzdan bir hapishane, karanlığın ve keskin soğuğun tıka basa doldurduğu, küt küt küt diye boğuk boğuk atan kalbi ve uğuldayan nefesi dışında tamamen sessiz, kaçıp kurtulmanın imkansız olduğu, mezardan daha derin. Aşağıya bilinmeyene doğru yüzdüğü sırada Rita, 6 yaşındayken geçirdiği kışa sık sık geri dönmekte olduğundan bazen George Lee'nin ve ön taraftan gelen ışığın farkına diğer zamanlardan daha çok varıyordu. Mutlu. heyecanlı, kayak pistlerinde çok tecrübeli olan ve ona kaymayı öğretmeye can atan anne ve babasıyla birlikte ilk kayak tatiline gidiyor. Arabaları Audi marka. Annesi ve babası önde oturuyor. O ise arkada tek başına. Giderek daha da beyazlaşan muhteşem tepelere doğru çıkıyorlar. Fransız Alplerinde virajlı bir yol. Mermer misali bu harikalar ülkesi tüm çevrelerinde karla yüklü her dem yeşil ağaçların muhteşem manzarası altlarında. Yalçın kayaların bembeyaz sakalla kaplanmış yaşlı adam yüzlerine benzer hayal meyal karaltıları onları gözleyen tanrılar gibi tepelerinde. Öğleden sonra çelik grisi rengindeki gök kubbeden dolgun beyaz kar tanecikleri dönerek inmeye başlıyor. O bir İtalyan. Ay çiçeklerinin ve zeytin ağaçlarının çevrelediği, yüzeyinde güneş ışıklarının pul pul parladığı Akdeniz'in çocuğu. Hayatında bugüne kadar hiç kış tatiline çıkmamış. Şimdi genç kalbi maceranın heyecanıyla çarpıyor. Çevre alabildiğine güzel. Kar, dimdik yükselen arazi, ağaçlar ve mor gölgelerle dolu. Yer yer ufak köyler serpiştirilmiş vadiler. Ve daha sonra ölümün aniden geldiği anda bile gösterişli beyaz elbisesine bürünmüş haliyle hala müthiş güzellikte. Yolun sağ tarafından çok yükseklerden çığın düşmekte olduğunu önce annesi görüyor ve korkuyla bağırıyor. Rita sağdaki camdan bakıyor. Dağın oldukça yükseklerindeki beyaz duvarın yavaşça aşağıya doğru kaydığını, fırtınanın okyanusta oluşturduğu sahile sürüklenen dalgalar gibi hızla büyüdüğünü, denizin püskürttüğü serpintiye benzer kar bulutlarının oluştuğunu görüyor. Önce sessiz, öylesine beyaz ve sessiz ki onları incitebileceğine inanamıyor. Onu geçebiliriz diyor babası. Gaz pedalına hızla bastığı sırada sesi korkmuş gibi çıkıyor ve çabuk ol, Tanrı aşkına çabuk ol diyor annesi. Ve çığ gelmeye devam ediyor. Sessiz ve beyaz ve büyük ve göz kamaştırıcı ve her saniye daha da büyüyen. Sessiz, sonra çok uzaklardaki bir gök gürültüsü gibi zar zor duyulan bir gümbürtü. Rita garip sesler duydu. Çınlar gibi uzaktan gelen sesler, bağıran ve ağlayan, ıstıraplarının dinmesi için feryat eden lanetli ruhların dünyasından gelir gibi. Sonra bunun tek bir ses olduğunu fark etti. Kendi sesi. Maskesinin içinde panik dolu bir sesle bağırıyor fakat kulakları maskenin dışında kaldığı için kendi çığlığını yalnızca yüzünün kemiklerinden ulaşan titreşimler yoluyla duyuyordu. Eğer sesler ona lanetli ruhların feryadı gibi geliyorsa bu, cehennemin şu anda onun içinde kendi kalbinin karanlık bir köşesinde olmasından kaynaklanıyordu. Gözlerini kısarak Brian'ın önünde, sıranın daha ilerisinde, gölge halindeki şekle dikkatlice baktı. Harry, bulanıklığın içinde aşağıdaki siyah boşluğa doğru ayak çırpıyor, hem çok yakın hem de çok uzak, hayal meyal görünüyordu. Rita ile Brian arasında 3,5-4 metre aralık vardı. Delikanlının boyunu 1 metre 80 santim sayıp onunla Harry arasındaki mesafeyi de 3-3,5 metre hesapladığında kendisini kocasından ayıran toplam uzaklık 9-10 metreye varıyordu. Bu mesafe ona 1 kilometreden fazlaymış gibi geliyordu. Harry'i düşündüğü ve bu çetin sınav bittikten sonra onunla birlikte geçirecekleri güzel zamanı aklından çıkarmadığı sürece maskesinin içinde çığlıklar atmadan yüzmeye devam edebiliyordu. Paris, 5. George Oteli. Bir şişe kaliteli şampanya. Harry'nin öpücükleri, dokunuşları. Eğer korkularının onu yenmesine izin vermezse bütün bunları yeniden paylaşabilirlerdi. Harry geriye Rita'ya doğru baktı. Hala olması gerektiği yerde denizaltıya bağlı kordon boyunca Brian'ı takip ediyordu. Tekrar ileriye doğru dönüp kendi kendine Rita için çok fazla endişe etmekte olduğunu söyledi. Kadınların genellikle erkeklerden daha dayanıklı oldukları söylenirdi. Eğer bu doğruysa özellikle bu kadın için doğruydu. Kendi kendine güldü ve dayan biraz dedi. Sanki Rita onu duyabilirmiş gibi. Karanlık tünelde yaklaşık 150 fit kadar ilerlemiş oldukları sırada Harry'nin önünde bulunan Roger Breskin sonunda dinlenmek için durdu. Su balesi yapıyormuş gibi bir parende attı ve ipin etrafında Harry ile yüz yüze gelene kadar kendi çevresine dönerek daha doğal bir duruş şekli aldı. Kafası yukarıda ve ayakları aşağıda. Roger'ın 4,5 metre arkasındaki Harry de durdu ve tam o da parandesini atacakken Roger'ın elindeki ramba titreyerek söndü. Harry'nin arkasındaki iki ışık hala parlamaktaydı. Fakat huzmeleri bulanık suya dağılıyor, ona ve Roger'a kadar ulaşamıyordu. Tamamıyla karanlıkta kalmıştı. Bir an sonra Breskin ona çarptı. Harry kabloya tutunamadı. Birlikte aşağıya daralan bir açıyla tünelin çeperine doğru yuvarlanmaya başladılar ve Harry bir an için ne olduğunu anlayamadı. Sonra bir elin boğazına doğru yükselmekte olduğunu hissetti ve başının dertte olduğunu anladı. Bütün gücüyle Breskin'e saldırdı. Fakat su yumruklarındaki gücün bir kısmını emerek onları şakalaşır gibi hafif vuruşlara çevirdi. Breskin'in eli Harry'nin boğazında sıkıca kapandı. Harry kafasını çevirerek geri çekmeye çalıştı fakat kaçamadı. Haltercinin pençesi çelik gibiydi. Breskin diziyle Harry'nin karnına vurdu. Fakat su darbeyi karşılayıp yavaşlatarak bu defa onun aleyhine çalıştı. Beklediğinden daha fazla şiddetle ve hızla Harry'nin sırtı tünel duvarına çarptı. Ağrı omurgası boyunca şimşek gibi çaktı. İri adam onu buza çivilemişti. Geriye kalan biri George ve biri de Petey tarafından tutulan iki halojen lamba çok yukarılarda ve tünelin ortasına doğru 5-6 metre içeride bulanık suyu ziyarete gelmiş belli belirsiz görünen hayaletler gibiydi. Harry karanlıkta kör gibiydi. Yakın mesafeden bile kendisine saldıranı göremiyordu. Boğazındaki el yukarıya doğru kaydı ve çenesine dayandı. Yüzündeki maske fırladı. Bu amaçlı darbe ile Harry'nin soluk alma ve zaten kısıtlı olan görüş imkanı tamamen kesilmiş ve yüzü suyun öldürücü soğuğuna maruz kalmıştı. Çaresizlik içinde ve yön duygusunu yitirmiş durumda olan Harry artık Breskin için bir tehdit unsuru olmadığından adam onu bıraktı. Soğuk sanki bir el şiddetle tırnaklıyormuşçasına yüzüne battı. Tırmık izlerinden oluk oluk sıcak sıvı fışkırır gibi vücut ısısı akıp gidiyordu. Harry dehşet içindeydi. Paniğe kapılmasını aramak kalmıştı. Fakat paniğin ölüm demek olduğunu biliyordu. Hava borusunun ucunda arkasından yüzmekte olan hayati değerdeki maskesini yakalamaya çalışarak karanlığa doğru yuvarlandı. Sıranın başındaki lamba söndükten bir saniye sonra Rita durumu anladı. Brian Dougherty'nin muhtemel katili Breskin'di. Bundan bir saniye sonra da ne yapması gerektiğini biliyordu artık. Aşağıdaki karanlıkta Harry'i veya Breskin'i göremediği halde iki adamın ölüm kalım mücadelesi içinde olduklarından emindi. Güçlü olmasına rağmen Harry'nin tecrübeli bir dalgıç karşısında dayanma şansı yoktu pek. Ona yardıma gitmek istedi ama bu aptalca bir fikirdi. Hemen vazgeçti. Duyguları onu Harry'e doğru mıknatıs gibi çekiyordu. Fakat duygularının kontrolden çıkmasına asla izin veremezdi. Aksi takdirde hepsi ölebilirlerdi. Harry eğer Roger Breskin ile mücadele edebilecek güçte değilse kendisi hiç değildi. Yapacağı en iyi şey Harry'nin şu veya bu şekilde hayatta kalmayı başarabileceğine inanmak ve bu arada karanlığa karışarak denizaltıya bağlı kordondan uzaklaşmak, fırsatını kollamak ve Brian'ı öldürmek üzere geldiğinde Breskin'e arkadan saldırmaya hazırlıklı olmaktı. Onu bıraktı ve yerini Breskin'e belli edecek şekilde bedenini çepeçevre aydınlatan George Lee'nin elindeki lambanın sarı ışığından yüzerek uzaklaştı. George'un onu izleyip altında saklandığı örtüyü aralamaması için dua ederek çarçabuk tünelin duvarına ulaştı. O pürüzsüz yuvarlak buza. Gümbürtü yerini uğultuya bırakıyor ve babası tekrar onu geçebiliriz diyor. Fakat artık kelimeler bir vaat değil dua gibi. Koca beyaz duvar aşağı aşağı aşağı aşağı geliyor ve annesi çığlık atıyor. Rita geçmişten sıyrılıp ellerini sıkıca dayadığı buzdan duyduğu korkuyu bastırmaya çalıştı. Duvar onun üzerine yıkılmayacaktı. Sağlamdı. Yaklaşık 100 metre kalınlıktaydı ve gece yarısında plastik kutular patlayıncaya kadar çökmesine neden olacak güçte bir basınç altında değildi. Kendi etrafında döndü. Buza sırtını yasladı. Haberleşme kablosunun çevresindeki karmaşaya doğru baktı. Onu sürekli aşağıya çeken kemerindeki ağırlıklı suda ayaklarını çırparak ve bir elini yanındaki buza sıkıca dayayarak mücadele ediyordu. Buz canlı bir yaratık, bilinçli bir varlık değildi. Rita bunu çok iyi biliyordu. Buna rağmen sanki buz onu yok etmek istiyormuş gibi geliyordu Rita'ya. Onun kendisine olan arzusunu, açlığını, kendisine ait olduğu konusundaki inancını adeta sezer gibiydi. Duvarda tuttuğu yerin hemen altında bir ağız açılıp bileğinden ısırarak vahşice elini koparsa veya daha da çok açıp onu tamamen yutsa hiç şaşırmayacaktı.